Saffat suresi ikinci sohbet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Saffat suresine geçmiştik geçen hafta. İlk 3 ayetini işlemiştik, anca işlemiştik. Bugün 4 ve 5'i işlemeye çalışacağız inşallah. Lakin şey olsun diye, yarım kalmasın diye bir şey yapacağız. 1-2-3'e hafif bir giriş yapacağız, tekrar devam edeceğiz. Surenin başında vav var, dikkat edin. Vav neydi? Yemin vavıydı. Biliyorsunuz birçok vav var. Buradaki yemin vavı, yemin vavının özelliği neydi? O yemin vavından sonra gelen kelimenin sonu esre oluyor. Hepimiz Kur'an okumasını biliyoruz az çok. İyi oluyor. Mesela vel asrı ve tini ve zeytuni. Bak hep bunların sonu esreli bitiyor. Mesela Türkçe'de de kullanıyoruz. Vallahi. Oradaki vav yemin vavıdır. Billahi. Tallahi. 3 tane yemin harfi vardır. Vav, B ve T. Bunlardan sonra yemin olduğunu nasıl anlıyoruz? Sonra gelen kelimenin sonu esreli, ı ya da i sesiyle bitiyorsa o yemin. Yasin'de de vardı, hatırlıyor musunuz ilk şeyinde? Yasin vel Kur'ani el hakim. Yemine, yemin olsun ki Kur'an'a. Nasıl Kur'an? Hakim Kur'an'a diyedi. Burada da Allah-u Teala yemin ediyor. Bak, es-saffati, saffatlara yemin olsun. Saffat ne demekti? Saf tutanlar. Ya saf haline getirenler, yani başkalarını saf haline getirenler, ya da saf saf olanlar. Dizi dizi olanlar. Saffan kelimesi de onu kuvvetlendiriyordu. Yani bir öyle bir saf olanlara ki, dizi dizi olanlara. İkinci ayet. Fezzacirati zecran. Zacirat ne demekti? Zecir kelimesinden geliyordu. O Türkçe'de de kullanılıyormuş. Korumak amaçlı sevk ve mani olma. Bir şeyin mani oluyorsun ama o kişinin iyiliğine, sistemin iyiliğine mani oluyorsun, engelliyorsun, yönlendiriyorsun. Hafif bir zorlama var onda. Hani bir yumuşaklık yok. Yani böyle... hani çocuğu muhafaza eder gibi değil. Çocuğun bir tehlikeye gidecek, bağırarak onu koruyorsun. O şekilde bir şey. Bulutları sürüyorlar ama biliyorsunuz o bulutların sürülmesinde, yani yağmur gelmesi için sürülmesine, sevkinde de yine böyle bir azamet var. Yani çok bir hafiflik yok. Onu söyleyecektim. Onlara yemin ediyor. Üçüncü ayette de fettaliyati. Taliyat da tilavet eden demek. Tela fiilinden geliyordu. Peşine düşmek, arkasına gitmek şeklinde. Neyi? Zikir. Zikri tilavet edenlere, zikir okuyanlara şeklindeydi. Bunların en büyük şeyi meallerde, tefsirlerde melekler olduğu söyleniyordu. Hakikaten de meleklere çok yakışıyor. Bir de Arapça bilenler bilir. Saffat diyor ya, elif T var orada. Elif T müennesler için kullanılıyor biliyorsunuz. Her ne kadar meleklerin cinsi yoksa da bu manevi anlamda değil, dil bilgisi yani lafsi anlamda orada bir müenneslik var. Melaike kelimesi de kelime itibariyle müennestir. Yani biliyorsunuz o meleklerde bir cinsiyetlik yok. Yani Cebrail aleyhisselam mesela Kur'an'da hu zamiri geliyor, erkek zamiri geliyor ama işte erkeklik, dişilik değil. Hatta Allahu Teala'ya da hu diyoruz biliyorsunuz. Hu Arapça'da erkek zamiri ama bizim anladığımız anlamda değil. Onu teferruatı var ama dersimizin konusu değil. Onu şey açıklamaya gerek yok şu an.
Aslında alakalı 103. ayette de var. Hı-hı. Onlar bizi cizle melekler.
Evet. Zaten geçen hafta söyledik. 165. ayette onların asıl yani burada kastedilenin melek olduğunu gösteriyor. Şimdi Kur'an'ın şöyle bir uslubu var. Diyordu ya ayette biz ayetlerimizi afaki ve enfüsi olarak açıklayacağız diyordu. Şimdi bir afaki manası var. Görünüşte daha kolayca anlaşılabilir bir manası. Ama bir de bunun derinleri var. Enfus hani derinler demek. Birinci manayla melekler ama zaten bu 5. ayette Rabbus semavat vel ardı ve beynemhuma dediğinde alemlerin Rabbi açıklaması var orada. Onu gelince söyleyeceğiz. Alemlerin Rabbi diyorsa o alemlerin de üst tarafta birinci, ikinci, üçüncü ayette bunun içerisine giren izahları da vardır demektir. Mesela geçen hafta birkaç şeyi söyledik ama ben burada grupladım. Bir melek dedik. İkinci mesela askerler olabilir. Yani hak yolundaki askerler. O zaman birinci ayeti nasıl değerlendireceğiz? Cihatta saf saf olanlar, dizi dizi olanlar. Hani özellikle eski savaş düzenini düşünün. Hani şu an değil. Şu anda da savaş için talim yapanların dizi dizi olduğunu düşünün. Bu hepimiz erkekler özellikle biliyorlar içtimalarda falan çok önemlidir yani bu şey değil mi? Milimetrik şey yaparlar. Ayarlama yaparlar. Aşırı düzen gösterir. İşte bu saf saf olmanın orada bir kıymeti var. Ama bu övülüyor. İkinci ayete göre ne yapıyor askerler savaş olarak dersen haykırarak değil mi? Hani o zerç kelimesi neydi? Bir bağırarak engellemeydi. Eğer buna askerler, cihat eden mücahitler dersek savaşta ne yapıyorlar? Bağırarak değil mi? Öne atılarak sevk ve idare yapıyorlar. Kötülüğü de engelliyorlar. Bu da ikinci ayete yakışıyor. Hani burada Adiyat suresinde de bilenler bilir. Orada da hani kıvılcım ateş çıkaranlar falan var ya. Oradaki mücahit olan atlar olarak düşünürse burada da bir yakınlık var. Üçüncü ayete gelirsek. Üçüncü ayet neydi? Zikir tilavet edenlere. Bu askerler konusunda bunlara ne yapıyorlar? Bir kere tekbir getiriyorlar değil mi? Evet. Allahu Ekber diye. Burada bir ifade var, hadisi kutsi var. Diyor ki Allahu Teala şu dört şey göğe yükseldiği sürece insanları azap etmez. Azabı onlardan çevirir. Yani burada Rabbimin hoşuna giden, rızasına giden şeyler var. Bunlardan ilki müezzinlerin ezanı, ikincisi mücahitlerin tekbirleri. Yani Allahu Ekber diyerek feda boyutunda saldırmaları. 3. Hac yahut ümre için ihrama girenlerin telbiye etmesi. Lebeyk Allahümme lebeyk demesi. Rabbimin çok hoşuna giriyormuş. 4. ise Kur'an okuyan çocukların sesidir. Bunlar 4'ü var olduğu sürece şey olur. Yazın Kur'an kursu oluyor burada. Lütfen gelmenizi rica ederim. Orada okuyorlar ya ama gelenler de en ufak bir laf etmesinler. Yani başımızın üstüne çıkıyorlar. Çıksınlar başımızın üstünde yeri var neler yapıyorlar ama yeter ki gelsinler. Onlar orada olduğu sürece burası Bakırköy, Bakırköy'ün üzerinden azap defolunuyor. Eğer kovarsak onları Allah korusun azabı çekmiş oluyoruz. Devir eski devir değil, şekerle çikolatayla insanları şey yapıyoruz. Eskiden kızılcık sopasıyla getiriliyordu. Şu an toleranslı olmak lazım çünkü ahir zamandayız. Herkes tersi için uğraşıyor, bütün sermaye, dünya. Biz Allah için, Allah yolunda gayret etmeliyiz. Bu hadisi kutsi de unutmayalım. İşte burada da tekbir getiren mücahitler 3. ayete çok rahatlıkla giriyor. Ne yapıyorlar? Zikir okuyorlar değil mi? Allah'ı anlıyorlar mı orada? Bir de ne? Dillerinden Allah'ın kelamı eksik olmuyor. Dua ayetleri okuyorlar. Değil mi? Bir İngiliz atasözü var. Siperde diyor ateist olmaz. Yani en inançsız gibi gözüken en zor anında ateistliği evet. Kenara bırakıyor. Çünkü neden? Küfürü açıkladık. Hakikatte öyle değil, öyleymiş gibi oluyor o durumda. Bir de imanlı olan, Allah için canını feda eden askerler mücahitler savaş alanında zikir konusunda ne kadar dua konusunda ne kadar gayretli olurlar değil mi? İşte o da Allah'ın övündüğü, övdüğü, üzerine kasem ettiği, yemin ettiği değerler arasına rahatlıkla girer. Birinci satırı neyle yaptık? Askerler. Hani melekler demiştik ya, askerler olsa da gayet rahatlıkla uyuyor. Mesela dedik ki burada ne var? Namaz kılanlar dersek buna. Birinci ayete göre ne var? Hani saf saf. İbadet için saf saf camilerde toplananlar değil mi? Sıkı sıkı duranlar. Herkes ayrı ayrı da durar. Oh rahatlık değil mi? Kocaman camiler var. Ama böyle düzenli olmasını Allah istiyor. Öyle görmek istiyor. Geçen hafta bunun izahını güzelce yapmıştık. Ve meleklere benzeme gayretiyle. Yani neredeyse cüz'i iradesi yok. Bütün amaçları yaratılış fıtratına uygun olarak Allah'a yönelen melekler gibi saf saf olanlara yemin var. İkinci ayete göre ne yapıyorlar namaz kılanlar? Hani konuyorlar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyerek namaza duruyorlar değil mi? Kendilerinden şeytanın zararlı etkilerinin giderilmesi amacıyla sevk ediyorlar. İki, bütün düşüncelerini gideriyorlar, izale ediyorlar. Hani sevk eden, koruyan mantığı var ya o şekilde. Bir de ne yapıyordu? Bir hadis vardı. Eyvah böyle uzun sürecek ama neyse güzel. Uzun olacağını hissettim. Ben 5 dakikada anlatırım diyordum bunları ama duygusu geldi. Öbürüne güzel ahlak getirmeyen namazın vay haline. Güzel ahlak getirmeyen namazın vay haline diye hadis var. Yani işte ikinci ayette sevk idare eden ve yanlışlıkları götüren, izale eden anlamı vardı ya ikinci ayeti. Burada da o var. Gidiyor. Üçüncü ayete göre ne var? Zaten bu çok net. Namazda okunan ayetler var değil mi? Zikir tilavet ederler diyor ya. Burada da var. Demek ki Rabbimin onlar dualar, zikirler, Kur'an'ı şeyler. Bir de ne var? Namazla ilgili en büyük ayetlerden birisi benim zikrim için namaz kıl diyor. Sallu li zikri. Zikrim için namaz kıl. Zikre anma hatırlama dersek beni hatırlamak için der. Normalde bizim Allah'ı hiç unutmamamız lazım. Allah'ı unuttuğu zaman gusül abdesti alanlar, cenabet hali gibi kendini hissedip de gusül alan Allah dostları varmış. Normalde böyle olmamız lazım. Allah'ı unutmamamız lazım. Ama en azından 5 vakit namaz ne yapıyor bize? Hatırlatıyor. Şöyle dememiz lazım. Ya Rabbi özür dilerim seni unuttum. Namaz sayesinde hatırlıyorum. Yani garip geliyor ama aslında öyle. Yani hepimiz elhamdülillah Müslümanız, hepimiz ibadet kanısında gayretliyiz ama maalesef zikir boyutunda yaşayamıyoruz. Bu anlamda da işte namazsa bu ayetin özü, zikri tilavet edenler derken de buna bir işaret var.
Yani bir de şey var, yani Cenab-ı Hakk'ı istemek lazım. Ben şimdi son birkaç seneden beri Allah'ım kendinden gafil etme, hep dua ediyorum. Evet. Belki 50 defa, 100 defa. Ben çok da faydasını gördüm, inanın bana. Bir şey olduğu zaman hemen Cenab-ı Hakk'ıma Allah'tan bundan razı ediyorum, Allah'tan bırakmaya çalışıyorum. Elinden geldiği
evet, kadar. İşte o zikir talebi, bir hadisi kutsi de şöyle, hadisi kutsi de şöyle diyorum, çok hoşuma gitti. Kulum ben sen neydim, evet. Sen kimin neydin? Hı. Bu bir fırsat. Allah-u Teala isterse kendini çok güzel hatırlatır. Hı. Ama imtihandayız. Hı. Bir süreç bu. Üç. Eğer bu şeye, ayete tüm mahlukat dersek, o zaman birinci ayet ne oluyor? Saf tutanlara itaat dersek, Allah'ın bütün kanunlarına boyun eğen bütün mahlukat olabilir rahatlıkla bu. Hepsi Allah-u Teala'nın sünnetullahına uyuyor. Biz ne diyor? Dağlara dedik ki diyor, ister isteyerek ister istemeden gel dedik diyor. Biliyor musunuz o ayeti? Çok ilginç. O da isteyerek geldi diyor. Yani çok ilginç bir ifade onlar. Böyle müteşabih ayetler var. Onları anladığınız takdirde sisteme bakışınız değişiyor. O zaman ikinci ayet ne olur? Bu ayete göre verilen görevlere göre yapmalarını gerekenleri yapıyorlar. Yapmamaları gerekenleri de yapmıyorlar. Bu sayede ikinci ayete giriyorlar rahatlıkla. Bazen engelleyici oluyor, bazen yapıcı oluyor. Üçüncüsü de zikire tesbihat dersek de onlar da kendi içlerinde bir tesbihatı var. Değil mi? Zikri tilavet ederler derken de yani materyalist felsefeyle bunun bir izahı yok. Ama lehu ma fis sema yusebbihu lehu ma fis sema ve tugal ard. Yerde ve ne gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor. Bu anlamda da üçüncü ayete rahatlıkla oturuyor. Hani görüyorum yani sadece melekler değil. Tamam önde melekler ama diğerlerine oturuyor. Eğer buna işte biraz evvel söyledik çocuk talep edersek sınıflarda Allah'ın rızası için eğitim yapan sınıflarda saf saf olması. İkincisi o gençliklerine rağmen değil mi? Nefisleri çok canlı onların talepleri, şehvetleri, yani delikanlı deniliyor ya. Evet. Onlara rağmen kötü düşünceleri kendinden izale eden, arkadaşlarını da sevk ve idare eden doğru tarafı olduğunu düşünürseniz ikinci ayete de uyuyor. Üçüncü ayette de işte Kur'an okuma sesleri onlara. Allah-u Teala'nın yemin etmesine uyuyor. Eğer bunlara zikir ehli dersek, o zaman zikir halkaları kuruluyor ya. Bak bu çok yakışıyor buna. Özellikle cehri zikir edenlerde de var, hafiz zikir edenlerde de var. Böyle dikkatinizi çekmişse çok düzenli saflar oluşturulur yuvarlak şekillerde. Evet, bütün o zikir şeylerinde, meclislerinde var. Zikir halkaları oluşturuluyor. Bu da bir şey anlamda meleklerin saf saf durması gibi. Bakın birinci ayete rahatlıkla uydu. Onlar ne yapıyorlar bu zikir ile? Yaptıkları zikir. Aydın ne yapıyor? Allah'ın rahmetini çekiyor ya. Rahmetiyle beraber toplumsal, kişisel tezkiye ve manevi olaylardaki sevki de bunu sağlıyor. İşte bu rahatlıkla zerç fiiline uyuyor bunlar. Dört. Zikir çekiyorlar işte. Üçüncü ayetleri de zikri tilavet ederler demiyor mu? Bu da çok aleni zaten. Buna da rahatlıkla aynı melekler gibi zikir ehlinde sayabiliriz. Çok şey olabilir ama en son bir de iman önderleri diye yazdım ben buraya. Allah'ın emrindeki imamlar olduğunu düşünün. Birinci ayete göre. İkinci ayete göre de emri bin maruf nehyi anil münkeri yapmalara. Bunlar da sevk ve koruma amaçlı ikinci zerç fiiline rahatlıkla uyuyorlar. Son olarak da üçüncü ayet. Allah'ın zikrinden bahsediyor onlar. Zikri tilavet ediyorlar. Bunları ne yapıyorlar? Hatırlatıyorlar. Bunun gibi bayağı bir madde var. Zaman uzun olur. Sadece şunun için söyledim. Aynı matematikte Fuki formül gibi. 1, 2, 3'e melek deyin. Meleklere göre 1, 2, 3'ü değerlendirirsin. İşte zikir ehli deyin onlar. Mücahit deyin o. İşte bu Allah'ın Kur'an'ının güzelliklerinden. Biz ayetlerimizi afaki ve enfüsi olarak açıklayacağız şeklinde. Geçen haftaya destek olarak bunları söylemek istedim. Evet. Dördüncü ayete gelirsek. Bismillah. İnne ilahukum le vahidun. Beşi de okuyalım çok alakalı. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbül meşariqla. Şüphesiz sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Doğuların, meşarik. Doğular demek, doğuların da Rabbidir. Bu inanılmaz konsantre iki ayet. Yani ben birkaç hafta sadece bununla ilgili konuşabilirim. Müthiş. Zaten yemin ediyor ya, şimdi Arap dilinde şöyle bir şey var. Yemin ediyor ama yemin etmesinin bir maksadı var. Bu 4 ve 5 onun cevabı gibi. Bak şunlara, şunlara, şunlara yemin olsun ki ilahınız birdir. Üst taraf ile alt tarafın muhakkak bir alakası var. Yani çok ciddi bir söz söyleyeceğim. Bunları da tekit olarak, yemin olarak da veriyorum demek. Geçen arkadaşlarla konuştuk. Aynı elhamdülillahillezi diye başlayanlar da böyle. Elhamdülillah ne demekti? Hamd Allah'a mahsustur, aittir, ona özeldir anlamında. Demek ki hamd unsurları var biraz sonra devam edecek şeyde. Hamda övmek dersek, inanılmaz derecede Allah'ın övgüsünü yapmamız gereken, hayretler içerisine bırakan muhteşem bir şeyler var. Allah-u Teala onları bize gösteriyor demektir. Burada da işte dördüncü ayetteki şeyi açıklıyor. İnne ilahekum levahidun. Şimdi biraz Arapçasıyla hafifçe şey yapayım, sonra gireceğim. İnne tekit edatı. Bir cümle inne ile başlıyorsa orada çok bir vurgu var. Bizim Arapça hocasının, Mehmet hocanın ifadesiyle altını çizerek söylüyorum ki gibi bir ifade. Bir dil alimine göre şöyle, Arap dil alimine göre, karşınızdaki muhatabın kafasında tereddüt ve soru olduğunu hissederseniz cümleye diyor inne ile başlarsınız. Yani şüphen mi var? Tabii ki böyle anlamında. Bir de bakın levahidun diyor ya orada. Normalde vahid bir demek, biliyorsunuz. Yani hemen hemen herkes vahidin bir sayısı olduğunu biliyor. Arapça bilmeyenler bile biliyor. Onun başındaki lam harfi le de tekittir. Yani iki kez tekit edilmiş bir şey. Şimdi bu nereden gelmiş? Bu sebebi nüzuller de önemli, biliyorsunuz. Allah'ın Resulü Mekke döneminde geldiğinde ehad ve vahid kavramlarını getirmiş gündeme. Yani din onu getiriyor. La ilahe illallah ya ana cümle. Şimdi daha evvel de söyledim bunu. El Mevdudi'nin bir kitabı var. Dört kavramı açıklıyor orada. Rab kavramını, ilah kavramını falan açıklıyor. Orada çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki biz diyor işin farkında değiliz diyor. Ama la ilahe illallah geldiğinde, o kavram geldiğinde Arapların arasına ya kılıçlar çekildi ya başlar aşağı eğildi, teslim oldu diyor. Arası yok. Arası var mı? Yani ya bu taraf olundu ya bu taraf. Neden? Oradakiler o cümleyle beraber neyin geldiğini, neyin değişmemek üzere geldiğini çok iyi anladılar. Biz sadece de dinin tekit sözü, dinin giriş sözü gibi ya da Müslümanlığımızı ispat gibi anlıyoruz. Ama orada anlaşıldı. İşte bunu anlayanlar demişler ki, zaten bu ayette de Sad suresi 5. ayette de ifade ediliyor. Tanrıları, ilahları tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir diyor. Yani oradaki kişiler nasıl yani diyor. Şimdi bu kadar ilah var diyor. Şimdi bunları diyor bu kadar işi yapan diyor tek bir ilah mı? İşte bunu anlatıyor bu ayet şimdi. Şimdi bunu anlayabilmek için, yani onlar çok net anladılar, biraz açılım yapmak gerekiyor. Bugün onunla konuşacağım inşallah. Geçen bir video yayınladı. Bu YouTube'da biliyorsunuz çok ilginç videolar var. Sosyal deney videoları var. Oradan birisi şuydu. Ben bu WhatsApp grubunda buradaki arkadaşlarla da paylaştım. Mikrofon uzatılıyor. Müslümanlar uzatılıyor tabii ki. La ilahe illallah ne demek diye soruyorlar. O kadar az kişi cevapladı ki. Ya içlerinde cami cemaatinde olan insanlar vardı, yani fiziklerinden, tiplerinden belli oluyor. Mesela bunu ses kaydı dinleyecekler olacaktı. Şurada ses kaydını durdursunlar. Eğer bana bu soru mikrofonu uzatılsaydı ben nasıl cevap verirdim diye bir analiz etsinler. Sonra bu kayda devam ederler. La ilahe illallah ne demek? Çoğumuz biliyoruz biz, hani sözümüz meclisten dışarı. Şimdi bunun açıklamasını yapacağım. Niye bunun açıklamasını yapacağım? Çünkü bu dördüncü ayet İnna ilahekum levahidun, la ilahe illallah'ın alt açılımı. İzahlarından bir izah. En konsantre söz la ilahe illallah. Ne demek la ilahe? İlah yok. Şimdi Türkçe ile Arapça birbirine yapı itibariyle ters. Yani cümlenin başı Türkçe'de cümlenin sonunda. O yüzden tercüme etmesi çok zordur. Tercümanların Allah yardımcısı olsun. Cümlenin bitmesi gerekiyor ki başlaması gerekiyor. Cümle yapısı tamamen ters. O yüzden Arapça yapısıyla anlarsak daha iyi anlaşılıyor. La nehyetmek. Yok. Ne yok? İlah. İlah yok. Ya hiç mi yok? İlah diye bir şeyler var. Ha var. İlla Allah. Sadece illa ki Allah. İstisnalar Arapçada birkaç farklı çeşitle gelebiliyor burada. Buna nefi ve ispat deniyor bunu Arapçada. Nefi ve ispat. La'dan sonra biraz teknik ifade ama la'dan sonra nekre gelirse ve üzeri de üstünlüğü gelirse yani ilahe bak ilahü değil ilahi değil bu la'nın cinsini nefyeden la diye adlandırıyor onu anlıyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. İlla da bu sefer de bu ispat illaki Allah. Bu Arapçada çok kullanılan bir yapı. Bu ne manaya geliyor? Neyi getiriyor? Ya ilah diye bir şey yok diyorsunuz ama bakın yanlış anlaşılıyor. İlah yok mu? Var. Şimdi Mekke devrine gidin. Putlar var. Sen buna nasıl yok dersin? Onlar yok anlamında değil. Var ama biz onun varlığını, otoritesini, gücünü ve ona yönelmeyi reddediyoruz. İlla Allah. Onu yaptıktan sonra ne yapacaksın? Allah'a yöneleceksin. Bunu Hazreti İbrahim çok güzel anlamış. Tabii ki Kur'an'da da var. Diyor ki ben sizin sevdiğiniz, değer verdiğiniz hiçbir şeye değer vermem ve sevmem diyor. Sadece Rabbül Alemin. Şimdi günümüzde put var mı? Yok. Yani görünen anlamıyla yok. Fakat manevi putlar var. Hakikati devam ediyor. Yani o formül her yerde her zaman var. İşte bugün zaten onu açıklamaya çalışacağım. Mesela para bir put. Ama şekil yani bizim önünüze gidip de yaptığımız şeklinde değil. Ama ne yapılıyor? Onun cazibesine, onun gücü, otoritesine insanlar kendilerini kaptırmış bir şekilde yaşıyorlar. İşte Allah-u Teala bunu reddedin diyor. Sadece bana yönelin diyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun ayrıntılarına gireriz. Şimdi bu vahide geleceğim. O yüzden biraz şey yapıyorum. Şimdi Mekke döneminde bu ayetin sebebi nuzulü olan oradaki Mekke müşriklerinden olan kişi diyor ki tamam diyor yani Allah'ı anlıyoruz. Zaten Allah kavramı var onlarda. Yerleri ve gökleri kim yarattı diye onlara sor sana Allah diyeceklerdir diyor. E sorun nerede? Sorun. Diyor ki mesela ya benim diyor tarlam var diyor buna yağmur gerekli diyor. Bu yağmuru diyor bana X ilahı indiriyor diyor. Benim ailem var diyor. Benim ailemi diyor X Y ilahı diyor koruyor diyor. Bana diyor çocuk kavramı çok önemli. İşte çocuğa hanımıma doğurganlık olarak bereketi diyor şu veriyor diyor. Benim rızkımı diyor şu veriyor diyor. Benim savaşta bu. Bunun gibi bir sürü ilahlar var. Buna kesret deniyor. Çokluk. O ilah var, o ilah var, o ilah var, o ilah var. İşte İslamiyet'in getirdiği ve kişilerin la ilahe illallah sözüyle anladığı şu. Ya bu çok çeşitli ilahları görüyorsunuz ya. Onlar aslında hak olanlarıyla söylüyorum zaten Allah. Siz bunu göremiyordunuz. Yani yağmuru yağdıran da Allah, size bereket veren de Allah, çocuğunuzun olmasını nasip eden de Allah, sizi rızkınızı veren de Allah, savaştığınızı hak yolunda savaşarsanız size destek veren de Allah. Yani bir Allah var. İlahlar yok. Var ama sizin dediğiniz gibi değil. İşte bu anlamıyla kesret, çokluk yok. Vahitlik var, tek. İşte bu ayette inna ilahekum sizin ilahınız diyor işte. Yani ilah olarak yönlendiğiniz, teveccüh ettiğiniz aslında vahid bir. Bir sayısı Arapçada sayma sayılarındandır. İki tane kelime vardır Arapçada. Ehad ve vahid. Ehad sanıldığı gibi aslında sayı değildir. Ve bunu Arapça hocamla Hüseyin hocam var. Onunla konuştum. Ana dili Arapça benim demek istediğimi bile zor anladı. Anladığında da şaşırdı. Şimdi ana dili o Arapça olan birisi bu kavramları zaten doğuşundan beri biliyor. Biz bilmiyoruz. Yani ehad da bir, vahid de bir. Birinci anlamıyla farkını bilmiyoruz. Ehad bölünemez tek anlamına geliyor. Bütün anlamına geliyor. Vahid ise bizim bildiğimiz bir sayısı.
Tek bir rakamsal. Tekle.
Bir. Tekle birin gibi. Ama hani tek deyince işte Türkçenin yapısal farklılığı hani tek mi çift gibi de anlaşılıyor. O anlamdaki teklik değil. Yani bölünemez bütünlük anlamındaki şey. Ehad bir de nerede kullanılıyor? Bir şahıs, herhangi bir şey ya da herhangi birisi anlamında açıklanıyor. Bu da İhlas suresinde var. Mesela kul hüvallahu ehad. De ki Allah ehaddir. Yani biraz evvel söylediğimiz ehaddir. En sonunda ne var? Velem yekun lehu küfven ehad. En sondaki ehad da bir anlamında ama hangi anlamında? Bir kimse, bir şey, herhangi bir şey anlamındaki ehad. Herhangi bir şey, akla gelen herhangi bir şey anlamında. Ama baştaki kulhu Allahu ehad'daki ehad bölünemez birlik teklik anlamına geliyor. Aslında bunun dışında da bir anlamı var. Vahid açıkladıktan sonra açıklayacağım. Bu da çok zihinleri açacağını umuyorum. Vahid ise dediğim gibi Türkçe'de kullanılan bire benziyor ama sadece o değil. Yani bir, sayı bir, tek tek şeyleri saydığımızdaki bir, aynı zamanda başlangıç, bir de yine ehada benzer mantıkla yine bütünlük, yani kesretin çok olma halini zıttı anlamındaki bir. Yani çoklukların bütünü anlamına geliyor. İnanın yıllarca bu kavramı araştırdım. Tam şey olmadı. Sonunda bunu arkadaşlar arasında konuştuk. Güngör hocam var benim bu konulardaki bizim ilim konusundaki en büyük destekçimiz. Onun açıklamasıyla beraber çok güzel benim kafamda canlandı. Şöyle ki. Ehaddiyet ve vahdaniyeti anlatıyorum. Bakın bunu kitaplarda gerçekten çok iyi anlatılamamış çünkü anlaşılmamış şey anlatılamamıştır. Anlaşılmayan şey anlatılmamıştır. Bir şey birisi bir şey anlattığında anlayamıyorsanız bilin ki o da çok iyi anlamamıştır. Yani beni de bu anlamda test edebilirsiniz yani. Vahdaniyeti önce açıklayayım. İkisi de birlik anlamında bir şeyin bir olması, bütün mahlukatın birliği vahdaniyet oluyor. Allah'ın zatının birliği ise ehadiyet oluyor. Teorik olarak bunu söyleyeyim mi? Tekrar ediyorum. Bütün mahlukatın birliği bir olması, tümleşik olması, bu daha doğru bir ifade, tümleşik, bölünemez bir birlik olması, yani kesret olmaması, vahdaniyet, Allah'ın zatının birliği ve bölünemezliği ise ehadiyet. O yüzden Allah'a ehad deniyor. Yani kul huvallahu vahid denmiyor bakın ayette. Kul huvallahu ehad. De ki Allah, o Allah ehaddir, birdir. Vahid esmalarından. Bunu ben kafamda şöyle modelledim. Bilmiyorum herkesin aynı şekilde ama ben olayları zihnimde bir modellediğimde daha iyi anlayabiliyorum. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki bir metodu da. Mesela Nur suresi 34-35'te Allah kendi nurunu anlatıyor. Değil mi? Bir lambanın içerisinde yanan bir kandile benzetiyor. Kendi nurunu modellemeyle anlatıyor. Ya da onun bir misali ağaca benzer ki diye bir şeyleri var. Benim de kafamda modellemeyle anlıyorum. Ehadiyeti ve vahdaniyeti şöyle modelledim. Haşa o dayı Allah'ın zatı gibi düşünün. Ya da uzayı, kainatı. Sınır koymayalım. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat ise aklınıza ne geliyorsa. Yani en ufak mikroskobik canlıdan arz, semavat, cennet, cehennem, melekut alemi, üst alemler, kürsi, arş, artık aklınıza ne geliyorsa hepsini de bir top gibi düşünün. Artık o topun içinde neler var düşünün yani. Birazdan o semavet ve arzla 5. ayette açıklayacağız. Yani aklın hayalinin hududunun dışında ama yine de bir top olarak düşünün. Onu da böyle çok katı bir şey değil de hani gaz bulutu gibi bir şey düşünün. Ve bu odanın ortasında ya da uzayın ortasında düşünün. Bu topun birliği vahdaniyet. Burası ilginç. Topla beraber bütün odanın birliği ise ehadiyet. Neden topla beraber diyorum? Allah'ın dışında değil ki bu mahlukat. Her şey Allah'ta hazır ve nazır deniyor ya. Bu. Hani Allah her şeyde hazır nazır bile demeyin deniyor. Müdür Derman kitaplarında diyor özellikle. Her şey Allah'ta hazır ve nazır. Bak bunu da çok güzel anlatıyor bu modelleme. Tekrar söylüyorum. O topun bütünlüğü, tekliği, tümleşikliği, vahdaniyet, topla beraber bütün o diğer dış kısım ise ehadiyet.
Peki tevhid, tevhid dediğimiz...
Onu açıklayacağım. İşte bu vahid, yani sıra oraya doğru geliyor. Şimdi kelimeyi tevhid oraya açalım. Kelimeyi tevhid diyoruz. Ama la ilahe illallah söz dizisinin içerisinde tevhid diye bir şey geçmiyor. Şey gibi aynen. İhlas suresinin ismi İhlas ama içinde İhlas'la ilgili bir kelime yok. Bunun gibi. Bir de ilginç, kelimeyi tevhid deniyor. Tevhid kelimesi deniyor. Kelime tek ifade değil mi? Birden fazla kelime var. Bunu da şey yapalım işte. Açıklayacağım inşallah. Bakın dedik ya, aklınıza, hayalinize bir sürü güç, otorite gelsin. Hani ilah olarak kabul edilen, bütün insanlığın bir sebeple yöneldiği, taptığı bütün ilahları düşünün. Bunların da hak olanlarını, yani hakikaten adamlar yani rızıkın geldiği inanıyorlar. Değil mi? Geliyor. Ondan gelmiyor, Allah'tan geliyor ama onu ilahlaştırmışlar. Ondan 100 tane, 1000 tane olduğunu düşünün. Ne yapması lazım? Doğru düşünen birisinin ne yapması lazım? Ya yani hak olanlarını söylüyorum. Bunların hepsi Allah'ın güç ve kudretleri demesi lazım. Bunu yapınca ne yapıyorsunuz? O kesret olarak olan ilahları bir yapıyorsunuz. O da Allah. İşte buna Arapça'da tevhid deniliyor. Tevhid, Arapça kaidelere biraz girmek durumundayım. Bir bab. Vahid kelimesi var ya, bir. Bunun fiilini düşünün. Bir olma hali. Kendiniz için kullandığınızda ben bir oldum, tek başıma oldum yani. Fakat
tekte birleşmek bir şey mi?
Evet, açıklayacağım. Fakat tevhid olduğun zaman kendinin dışındaki, kendinle beraber bütün her şeyi, kesret gibi olan şeyleri birleme anlamına geliyor. Yani tevhid Türkçe'ye birebir çevrilirse birleme, tümleşik hale getirme demek. Zaten dinde bu aslında. İşte kelimeyi tevhid derken, la ilahe illallah derken biz bunu yapıyoruz. Şimdi biraz daha teferruata gireceğim. Vahid, el-vahid, Allah-u Teala'nın esmalarından, Esma-i Hüsna'dan. Ehad'ın olduğunu zannetmiyorum. Bazı yerlerde ehad geçiyor ama ehad bence esma değil. Aynı Rab'ın, Rab ve Allah kelimelerinin esma olmadığı gibi. Yani... Çünkü bu esmaları ve zatı iyi anlamak gerekiyor. Zat eşittir esma değil, esma eşittir zat değil. Bunu açıklamak gerekiyor. Şimdi zat ne, esma da. Şimdi mecburum bunu açıklamaya, biraz teferruata gireceğim ama. Ben bir gizli hazine edim diyor ya Allah-u Teala. Mahlukat hiç yok. Yaratılmamış. O zaman Allah neyle kaimdi? Zatıyla kaimdi. Hiçbir mahlukat yok. İşte bu alan Allah'ın kendine ait özel alanı. Fakat yine aslında kendimize göre anlatıyoruz. Olay böyle de değil aslında. Ben hani bilinmekliği murat ettim deyip de kün emri ile beraber bütün mahlukatı, evrene yani alemleri yaratıyor ya. İşte bu kün emriyle beraber yaratılma başlıyor. Bu yaratılma alanı, mahlukat alanı Allah'ın güç ve kudretleri olan esmalarla oluyor. Kün emriyle beraber. Yani bizim şu an kainatta, evrende gördüğümüz ve görebileceğimiz her şey Allah-u Teala'nın güç ve kudretlerinin görüntüsü olan esmaların tecellilerinden başka bir şey değil. Biz bunu anlayamıyoruz. Bunun da söz olarak ifadesi la havle ve la kuvvete illa billah. Yani ne kuvvet vardır ne de havl vardır. Havl ne? Bir halden başka bir hale geçmedir aslında. Haldir. Hani Türkçe'de hal var ya. Havlenin mastarıdır. Havl yok, hal yok ve kuvvet yok. İlla billah. Ancak Allah ile var. Bak illa Allah da değil orada. İlla billah. Bir harfi cerini kullanmış abim. İşte o bir harfi ceri orada esmalara işaret ediyor aslında. Bu çok önemli bir kavram. İşte bu esmalardan birisi de ne? El-Vahid. Vahid esma. Vahid neydi? Bir olma durumu. Şimdi esma ile birliği biri nasıl birleştireceğiz? Şunu diyor Allah-u Teala. Ben bunu anladığımda çok şaşırmıştım. Mesela şu an karşımdaki kitap ile benim aramda bir mesafe var değil mi? Bu hakikatte yok. Bunun arasında boşluk var demek, arada hiçbir şey yokluk yok demek anlamına geliyor. Yokluk diye de bir şey yoktur. Bugün fizikle bile biliyoruz ki biz, bunun arasında kat trilyonlarca belki atom var. Hatta atom altına indiğinde ne var? Artık enerji düzeylerine giriyorsun, enerji var. Hani madde yoktur, enerji vara da gelmeye başladı. Dolayısıyla onunla, kitapla benim aramda aslında boşluk yok. Ne oldu, ben ne yaptım? Kitapla kendimi aslında birleştirdim. Aynen bunun gibi kainattaki bütün cisimler arasında da bağ ve bağlantı var. Şimdi bunu bütün 7 kat gök ve 7 kat semada yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Tek bir varlık ol anlamına geliyor. Mahluk olarak ama. Varlık olabilir. Yani mevcudiyetten bahsediyorum sadece. Esmalardan bile bahsetmiyorum. Mevcudiyet olarak bile teklik var. Farklılık neyden kaynaklanıyor? Allah'ın ona yüklediği bilinçten kaynaklanıyor. Ona ait isimlendirmeden kaynaklanıyor. Bir farklılık var. Onun dışında tek bir mevcudiyet var. Buna da Muhyiddin İbn Arabi ne diyor? Vahdeti vücut diyor. Vahdet ne demek? İşte bir, vahid sayısının mastarı. Vahdeti vücut. Yani mevcudiyetin aslında tekliği. Bu tekliğin kaynağı ne? Allah'ın esmaları. Esmalar da Allah'tan kaynaklanıyor tabii. Allah'ın esmaları. İşte bunu anlayamamışlar, şirk demişler bu şeye. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri çok ciddi, hatta küfürle şirkle şey yapılıyor. İmam-ı Rabbani ise bunu biraz daha farklı ifade ediyor. Vahdeti şuhud diyor. Hani vücut diyor öbürü, bu da şuhud. Şahit olunmayla, yani mevcudiyet değil, görünme ile, zahiriyetle birlikten bahsederek biraz daha farklı bir ifade haline getiriyor. Şimdi, inna ilahukum levahidun kelimesi de işte la ilahe illallah'ın açılımı. Biraz daha teferruata girelim mi? Yani şey var mı, mahsuru var mı? Kaç dakikamız var? Yakın olsun, girelim şey olur. Bakın la ilahe illallah kelimesi ana formüldür. Bütün kainatın en başında ve en sonunda formüldür. Aslında daha basite indirmiş hali de var bunun. 5 dakika mı var? Tamam, bir giriş yaparız. La'yı ve illa'yı kapattığınızda kalan yapı daha basit bir yapıdır. Yani İlahun Allah. Ne demek biliyor musunuz? İlah Allah'tır demek. Bir de başına el takısı getirdiğini düşün, marife olsun diye. El ilahu Allahu. İlah Allah'tır. Bu da anlaşılıyor. Hani la ilahe illallah gibi. Hani ilah yok, Allah var. Bunun düz ifadesine ilah Allah'tır.
Peki Allahu Teala en yüksek, en konsantre formülü neden daha az kelimeyle ifade etmemiş de, ki biz buna belagat diyoruz. Bir olayı ne kadar az kelimeyle, eksiksiz olarak anlatırsan buna beli ifade deniyor. En beli formül neden iki kelime değil de dört kelime? İlahu Allah'un demek bu affedin şeyi yeterli değil. Yani sistemi tam olarak açıklamıyor. Neden biliyor musunuz? La ilahe, ilah diye bir şey yok derken Allahu Teala neyi anlatıyor biliyor musunuz? Sistemin en başında da en aşağısında da bütün mahlukatın Allah dışında bir şeye ilah olarak yönelme tehlikesi ve potansiyeli var demektir. En aşağıda diyor ki benim rızkımı diyor şu veriyor diyor. Ya da biz bu dönemde bizim patron veriyor diyoruz ya da müşteri veriyor diyoruz. Ya da hükümet başkanı veriyor diyoruz.
Müşteri veli nimettir diyorlar mesela. O da yanlış.
Yani. Müşteri veli nimettir derken yani işte yanlış kısmıyla öyle. Ama en yukarıda da bile bu tehlike var demektir. Bunu ispat olarak çok teferruatına girmeyeceğim. Demiştik ki Adem'e secde emri geldiğinde melekler secde etti. Etmeyen iblis cennete sürgün edildi. İhbit emriyle. Bir süre sonra bakıyoruz da secde ettirilen Hazreti Adem de orada. Ne oldu da iblisin sürgün yerine gitti? İşte bunun cevabı burada. Sistemin en yukarısında bile Allah'ın dışında bir şeylere yönelme tehlikesi var. Ama burada çok daha basit, çok daha şey, yukarıda çok konsantre ama yine var. Bunu düşündüm niye olduğunu, namazda aklıma geldi. Ya Sübhan olan Allah, mahluk Allah mıdır? Haşa, Allah değilse Sübhan değildir. Aristo mantığı. Düz mantık. Sübhan değilse de hata yapacak. En büyük hatası ne oluyor biliyor musunuz? Allah dışında başka bir şeye çok fazla cazibeyle ve korkuyla yönelmesi oluyor. İşte ilahın tanımı aslında bu. Muhabbet, sevgi ve cazibeyle yönelme ve zarar görmek korkusuyla ondan korkma. Bu ilah işte. Bu en yukarıda da var, en aşağıda da var. O yüzden Allahu Teala işte ilah Allah'tır demekle doğruyu anlatıyor. Ama sistem la ilahe illallah'la daha iyi anlatılıyor formül. Allahu Teala'nın beklentisi her şeyden uzaklaşarak Allah'ın zatına yönelmek. İşte Yunus Emre bunu anladığında diyor ki cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç hure isteyene ver onları bana seni gerek seni diyor. Cennet bile tehlike oluyor. Bunu haftaya biraz daha şey açıyor işte. İşte inna ilahüküm levahidun derken sizin ilahınız yani olması gereken yöneldiğiniz ilah vahid olan Allah'tır diyor. Bütün esmaların kainattaki tecellilerinin birliğinden bahsediyor. Hem maddesel mevcudiyet birliğinden hem de haftaya onu da açıklarız esmalarla bu nasıl oluyor diyor. Hem de bütün esmaların birliğindendir. O yüzden bırakın tek tek tanrıları Mekke dönemindeki ya da önceki dönemlerde ya da Afrika'da olduğu gibi modern anlamda da o ilah tehlikesi hala devam ediyor. Onları bırakın, her şeyin Allah'tan olduğuna iman edin ve Allah'ın zatına yönelin demektir bu dördüncü ayet. Allah bize bu doğru tevhidi anlayıp da her şeyden uzaklaşarak, her şeyin Allah'tan olduğuna inanarak ona doğru şekilde iman edenlerden olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.